Ayrım 11.
Kral Öldürücüler. 21 Ocak 1793'ten önce de 19. yüzyılın kral öldürmelerinden önce de krallar öldürülmüştü. Ama Ravaillac, Damiens ve benzerleri kralın kendisini vurmak istiyorlardı. İlkeyi değil. Başka bir kral istiyorlardı, o kadar. Tahtın uzun süre boş kalabileceğini düşünemiyorlardı. 1789 yeni çağların başlangıç noktasında yer alır. Çünkü bu çağın insanları başka şeyler arasında tanrısal hak ilkesinde yıkmak, son yüzyılların düşünce çekişmelerinde oluşan yoksama ve baş kaldırma gücünü tarihe sokmak istemişlerdir. Böylece geleneksel zorba öldürmeye uslamlama sonucu bir tanrı öldürme eklenmiştir. İnançsız denilen düşünce, filozofların ve hukukçuların düşüncesi bu devrime yardımcı olmuştur. Bu işin olabilirlik kazanması, kendini yasaya uygun bulabilmesi için kilisenin engizisyonla gelişen, yersel güçlerle suç ortaklığı etmesiyle sürüp giden bir eğilimle acı çektirme görevini yüklenerek efendilerden yana çıkması gerekmiştir. Sonsuz sorumluluğu da budur. Mihelet, devrim destanında yalnız iki büyük kahraman görmek istemekte haklıdır. Hristiyanlık, bir de devrim. Gerçekten de 1789 Tanrı iyiliği ve adaletin savaşıyla açıklanır ona göre. Mihelet, ölçü tanımaz yüzyılıyla birlikte büyük kavramlardan hoşlansa bile burada devrim bunalımının en derin nedenlerinden birini göstermiştir. Eski yönetimde krallık, yönetiminde her zaman kuralsız olmasa bile ilkesinde tartışılmaz biçimde böyle olmuştur. Tanrısal hakka dayanıyordu, yani yasallığı tartışılamazdı. Yine de özellikle parlamentolarda bu yasallığa sık sık karşı çıkılmıştı. Ama uygulayıcılar bunu bir belit sayıyor ve öyle gösteriyorlardı. 14. Louis'nin bu ilke konusunda nedenli kararı olduğu bilinir. Bossuet de kendisini destekliyor. Krallara sizler birer tanrısınız diyordu. Kral bir yönüyle dünyasal işlerde, bu arada da adalet konusunda, tanrısal bir görevin yürütücüsüdür. Tanrının kendisi gibi yoksulluğun ve adaletsizliğin acısını çekenlerin başvurabilecekleri son noktadır. İlke açısından halk krala başvurarak kendisine ezenlerden yakınabilir. Kral bir bilseydi, çar bir bilseydi, işte Fransız ve Rus halklarının düşkünlük evrenlerinde sık sık dile getirilen duyguları. Krallığın hiç değilse Fransa'da durumu bildiği zaman büyüklerin ve burjuvaların baskısına karşı halk topluluklarını savunmaya çalışmış olduğu doğrudur. Ama buna adalet denilebilir miydi? Çağın yazarlarının görüş açısı olan saltık açıdan hayır. Krala başvurulabilirse de ilke olarak kral konusunda hiçbir yere başvurulamaz. Yardımını, desteğini isterse istediği zaman dağıtır. Kuralsızlık, tanrısal bağlaşmanın başlıca niteliklerinden biridir. Dinsel biçimiyle krallık son sözü her zaman tanrısal bağlaşmaya bırakan, onu adaletten üstün tutan bir yöntemdir. Savualı papaz yardımcısının bildirisinin ise tam tersine adalet önünde tanrının boyun eğmesini sağlamak, böylece çağının biraz bön tantanası ile çağdaş tarihi başlatmaktan başka bir özgünlüğü yoktur. Gerçekten de inançsız düşünce, Tanrı'yı tartışma konusu ettiği andan sonra adalet sorununu baş köşeye çıkarır. Ne var ki o zamanın adaleti eşitlikte birleşir. Tanrı sendeler, adalete gelince eşitlikte kesinlenmek için doğrudan doğruya yeryüzündeki temsilcisine saldırarak ona son yumruğunu indirmek zorundadır. Tanrısal hukukun karşısına doğa hukukunu çıkarmak ve 1789'dan 1792'ye kadar 3 yıl süresince onu kendisine katılmaya zorlamak bile tanrısal hukuku yıkmaktır. Tanrısal bağlaşma son başvurma noktası olarak uzlaşamaz. Kimi noktalarda boyun eğebilir, son noktada asla. Ama bu yetmez. Mihelet'e göre zindana atılmış 16. Louis hala kral olmak istiyordu. Öyleyse yeni ilkeler Fransa'sında bir yerlerde yenik düşmüş ilke, sırf var olmasından ve inancından aldığı güçle bir zindanın duvarları arasında yaşıyordu. Adaletin tanrısal bağışlamayla tek ortak yanı, tüm olmak ve saltık bir biçimde egemen kalmak istemesidir. Uzlaşmazlığa düştükleri andan sonra ölümüne çarpışırlar. Hukukçu inceliklerinden yoksun olan Danton, kralı mahkum etmek istemiyoruz, öldürmek istiyoruz der. Gerçekten de tanrı yatsınıyorsa kral öldürülmelidir. Anlaşıldığına göre Saint-Just öldürtür 16. Louis'i. Ama sanığın belki de ölmesini gerektirecek ilkeyi tanımlamak, onu yargılayan toplumu yaşatan ilkeyi tanımlamaktır diye haykırdığı zaman kralı filozofların öldüreceğini ortaya koyar. Kral toplumsal sözleşme adına ölmelidir ama bu konuda aydınlatılmak ister. Yeni İncil. Toplumsal sözleşme her şeyden önce iktidarın yasallığı üzerine bir araştırmadır. Ama bir hukuk kitabıdır, olaylar kitabı değil. Toplum bilimsel gözlemlere dayanmaz hiçbir zaman. Araştırması ilkelerle ilgilidir. Bu kadarıyla bile bir yatsımadır. Tanrısal kaynaklardan geldiği kabul edilen geleneksel yasallığın köklü olmadığını varsayar. Demek ki başka bir yasallığı, başka ilkeleri haber verir. Toplumsal sözleşme bir din kitabıdır da. Bir din kitabının havasını, bir din kitabının kesin dilini içerir. 1789 nasıl İngiliz ve Amerikan devrimlerinin kazançlarını tamamlarsa Rousseau'da, Hobbes'ta bulduğumuz sözleşme kuramını mantıksal sınırlarına götürür. Toplumsal sözleşme, tanrısı doğayla karışmış us, yeryüzündeki temsilcisi ise kral yerine genel istemi içinde ele alınan halk olan yeni dine büyük bir anlam genişliği verir. Onun inaksal bir açıklamasını yapar. Geleneksel düzene saldırı öylesine açıktır ki Rousseau daha ilk bölümde halk kavramını yerleştiren yurttaşlar anlaşmasının krallığa temel olan kral halk anlaşmasından önce geldiğini kanıtlamaya çalışır. Ona gelininceye dek tanrı kralları oluşturuyordur. Kurallar da halkları. Toplumsal sözleşmeden sonra halklar kralları oluşturmadan önce kendilerini oluştururlar. Tanrı'ya gelince şimdilik söz konusu olmaktan çıkmıştır. Newton devriminin siyasal alandaki karşılığıdır bu. Öyleyse iktidarın kaynağı saymacada değil demektir, genel benimsemededir. Başka bir deyimle olan değildir artık, olması gerekendir. Bereket versin ki Rousseau için olan olması gerekenden ayrılamaz. Halk yalnızca her zaman olması gereken olduğu için egemendir. Bu kanıtlamayla o çağda inatla başvurulan usun burada pek de önemsenmediği söylenebilir. Genel istem de tıpkı Tanrı gibi öne sürüldüğüne göre toplumsal sözleşmede bir gizemciliğin doğuşuyla karşı karşıya bulunduğumuz açıktır. Her birimiz kişiliğimizi topluluğa, bütün gözümüzü yüce istemin buyruğuna veririz. Her üyeyi de bütün bölünmez parçası olarak benimseriz der Rousseau. Egemen olmuş bu siyasal varlık tanrısal bir varlık olarak da tanımlanır. Öte yandan tanrısal varlığın bütün niteliklerini taşımaktadır. Gerçekten de egemen, yüce varlık, kötüyü istemeyeceğine göre yanılmaz bir varlıktır. Us'un yasası altında nedensiz hiçbir şey olmaz. Saltık özgürlüğün kendine karşı özgürlük olduğu doğruysa tüm olarak özgürdür. Rousseau böylece egemen varlığın kendisinin uymazlık edemeyeceği bir yasayı benimsememesinin siyasal yapının özüne aykırı olduğunu bildirir. Aynı zamanda başkasına da devredilemez, bölünemezdi. Sonra büyük dinsel sorunu yüce güç ile tanrısal arılık arasındaki çelişkiyi de çözmeye çalışır. Genel istem zorlayıcıdır gerçekten, gücünün sınırı yoktur. Ama kendisine uymayı yatsıyana vereceği ceza bir tür özgür olmaya zorlamadan başka bir şey değildir. Rousseau egemen varlığı kaynaklarından koparıp da genel istemi herkesin isteminden ayıracak noktaya geldiği zaman tanrılaştırma tamamlanmıştır. Mantığa uygun olarak Rousseau'nun öncülerinden çıkarabiliriz bunu. İnsan doğuştan iyi ise, doğa onda usla özdeşleşiyor ise, usun üstünlüğü de dile getirilir. Öyleyse bundan böyle kararından dönemez artık. Genel istem her şeyden önce evrensel usun anlatımıdır. Bu anlatım da kesindir. Yeni tanrı doğmuştur. İşte bunun için toplumsal sözleşmede en sık karşılaştığımız sözcükler saltık, kutsal, dokunulmaz sözcükleridir. Böyle tanımlanan, yasası da kutsal buyruk olan siyasal yapı, zamansal Hristiyanlığın gizemsel yapısının ikincil bir ürününden başka bir şey değildir. Öte yandan toplumsal sözleşme yurttaşlık dininin betimlenmesiyle biter. Rousseau'yu yalnız muhalefete değil, bağımsızlığa da yer vermeyen çağdaş toplumların öncüsü yapar. Gerçekten de yeni çağlarda yurttaşlık inancını ilk kez Rousseau kurar. İlk kez uygar bir toplumda ölüm cezasını ve sultanın sultanlığına uyruğun kesin boyun eğişini doğrular. İnsanın katil olunca ölmeye razı olması bir katilin kurbanı olmamak içindir. Tuhaf ama sultan buyurunca ölmek, gerekince ona kendi zararına hak vermek gerektiğini sağlam temellere oturtan bir doğrulama. St. Just'ın tutuklandığı dakikadan dar ağacına gittiği dakikaya dek susuşunu bu gizemci kavram açıklar. Uygun biçimde geliştirilirse Stalin çağının davalarının coşkulu sanıkları da bu kavramla açıklanır. Kurbanları da, çilecileri de, ermişleri de eksik olmayan bir dinin şafağındayız işte. Bu kutsal kitabın kazandığı etkiyi yargılayabilmek için 1789 bildirilerinin esinli havası konusunda bir bilgi edinmek gerekir. Bastil'de ortaya çıkarılan kemik yığınları önünde Foch şöyle aykırır. Tanrısal Esin günü geldi. Fransız özgürlüğünün sesiyle kemikler ayağa kalktı. Baskı ve ölüm yüzyıllarına karşı tanıklık ediyor. İnsan yaratılışının ve ulusların yaşamının yeniden canlanışını muştuluyorlar. Sonra ön biliyle başlar. Çağların ortasına ulaştık. Zorbalar olgunlaştı. Hayran ve cömert inanç dakikasıdır bu. Hayranlık verici halkın Versay'da dar ağacını devirip tekmelediği dakikadır. Dar ağaçları dinin ve adaletsizliğin sunakları gibi görünür. Yeni inanç hoş göremez onları. Ama bir an gelir, inanç kendi sunaklarını yükseltir, kayıtsız şartsız saygı ister. Dar ağaçları yeniden belirir o zaman. Sunaklara, özgürlüğe, yeminlere ve us şenliklerine karışır. Yeni inancın ayinleri kan içinde kutsanır. Ne olursa olsun 1789'un kutlu insanlığının, Efendimiz insan türünün, saltanatın başladığını belirtebilmek için düşmüş hükümdarın yok olması gerekir ilkin. Papaz kralın öldürülmesi bugün hala sürmekte olan yeni çağa berkitecektir. Kralın idamı. Saint-Just, Rousseau'nun düşüncelerini tarihe sokar. Kralın duruşmasında kanıtlamasının özü kralın dokunulmaz olmadığını ve bir mahkemede değil mecliste yargılanması gerektiğini söylemektir. Kanıtlarına gelince bunları Rousseau'ya borçludur. Bir mahkeme kral ile hükümdar arasında yargıçlık edemez. Genel istem alışılmış yargıçlar önünde dile getirilemez. Her şeyin üstündedir o. Demek ki bu istemin dokunulmazlığı ve aşkınlığı kesinlenmiştir. Buna karşılık duruşmanın ana konusunun kralın kişiliği olduğu bilinir. O zaman tanrısal iyilikle adalet arasındaki çarpışma en kışkırtıcı açıklamayı kralın ölümüne dek iki aşkınlık kavramının karşı karşıya geldiği 1793'te bulur. Bununla birlikte Saint-Just göze alınan şeyin büyüklüğünü de çok iyi görür. Kralı yargılayacak anlayış, cumhuriyeti kuracak anlayışın ta kendisidir. Böylece Saint-Just'ın ünlü söylevi tümüyle dinsel bir inceleme havası taşır. Aramızda yabancı olan Louis, işte suçlayıcı delikanlının savı. Doğal ya da uygar herhangi bir sözleşme kral ile halkını hala birbirine bağlayabilseydi karşılıklı zorunluluk bulunacaktı. Halkın istemi saltık yargıyı vermek üzere saltık yargıç durumuna gelemeyecekti. Öyleyse halk ile kralı hiçbir ilişkinin birbirine bağlamadığını kanıtlamaktır sorun. Halkın kendi başına ölümsüz gerçek olduğunu ortaya koyabilmek için krallığın da kendi başına ölümsüz cinayet olduğunu göstermek gerekir. Böylece her kralın bir ayaklanmış ya da bir kapkaççı olduğunu bir belit olarak öne sürer Saint-Just. Halka karşı ayaklanmış, onun saltık egemenliğini elinden almıştır. Monarşi kral değildir, cinayettir. Bir cinayet değil, kısaca cinayettir. Yani saltık kötüye kullanmadır, der Saint-Just. Saint-Just'ın çok geniş bir anlama çekilen sözünün kesin, aynı zamanda da aşırı anlamıdır bu. Hiç kimse suçsuz olarak hüküm süremez. Her kral suçludur ve bir insan kral olmak istediyse ölüme adanmış demektir. Saint-Just daha sonra halkın sultanlığının kutsal şey olduğunu kanıtladığı zaman da tamamı tamamına aynı şeyi söyler. Yurttaşlar aralarına dokunulmaz ve kutsaldırlar. Ancak ortak istemin anlatımı olan yasa ile zorlanabilirler. Louis bu özel dokunulmazlıktan ve yasanın yardımından yararlanamaz. Çünkü sözleşmenin dışında yer alır. Sırf varlığıyla bile bu en güçlü isteme saldırma durumunda olduğundan genel istemin parçası değildir. Yurttaş değildir. Yurttaşlıksa yeni tanrısallığa katılmanın tek yoludur. Bir Fransızın yanında bir kral nedir ki? Yargılanmalıdır öyleyse. Yalnız bunun için yargılanmalıdır. Ama bu istemi kim yorumlayacak? Yargıyı kim bildirecektir? Kaynakları dolayısıyla bu istemin bir yetkisini elinde bulunduran esinli din bilgileri kurulu olarak bu yeni tanrısallığa katılan meclis. Daha sonra yargı halka onaylatılacak mıdır? Mecliste kralcıların çabasının en sonunda bu noktaya yöneldiği bilinir. Böylece kralın yaşamı halkın içten tutkularına, acıma duygularına bırakılmak üzere burjuva hukukçularının elinden alınabilirdi. Ama Saint-Just burada da mantığını son noktasına götürür ve Rousseau'nun çıkardığı karşıtlıktan, genel istem ile herkesin istemi arasındaki karşıtlıktan yararlanır. Herkes bağışlasa bile genel istem bağışlayamaz. Halk bile silemez zorbalığın cinayetini. Hukukta davacı şikayetini geri alamaz mı? Ama hukuk alanında değil, din bilim alanındayız. Kralın suçu aynı zamanda en yüce düzene karşı işlenmiş bir günahtır da. Bir suç işlenir, sonra bağışlanır, cezalandırılır ya da unutulur. Ama krallık suçu süreklidir. Kralın kendisine, varlığına bağlıdır. İsa da suçluları bağışlayabilse bile yalancı tanrıları bağışlayamaz. Ya yok olmaları ya yenmeleri gerekir. Halk bugün bağışlarsa yarın el değmemiş olarak yeniden bulacaktır suçu. Suçlu zindanların sessizliği içinde uyusa bile. Öyleyse bir tek yol vardır. Kralı öldürerek halkın öldürülmesinin öcünü almak. St. Just'ın söylevinin tek ereği, kral için dar ağacına giden yoldan başka bütün yolları bir bir kapatmaktır. Gerçekten de toplumsal sözleşmenin öncülleri benimsenince bu örnek mantık bakımından kaçınılmaz bir şeydir. Ondan sonra krallar çöle kaçacaklar ve doğa yeniden haklarına kavuşacaktır. Convention ılımlılıktan yana oy kullansa da 16. Louis'i mi yargıladığını yoksa bir güvenlik önlemi mi aldığını kesinlikle karara bağlamadığını söylese de boşuna. Öyleyse kendi ilkelerini önünde geriliyor. Sarsıcı bir ikiyüzlülükle yeni saltıkçılığı kurmaktan başka bir şey olmayan gerçek çabasını gizlemeye çalışıyordu. Jack Rocks kralı sonuncu Louis diye adlandırılmakla günün gerçeği içindeydi. Böylece ekonomi düzeyinde tamamlanmış olan gerçek devrimin felsefe düzeyinde de gerçekleşme durumunda bulunduğunu ve tanrıların gecesi olduğunu belirtmiş oluyordu. Tanrısal yönetim 1789'da ilkesinde saldırıya uğradı. 1793'te ise kendisini cisimlendiren varlıkta öldürüldü. Bristol, devrimimizin en sağlam anıtı felsefedir demekte haklıdır. 21 Ocak papaz kralın öldürülmesiyle anlamlı bir dille 16. Louis'nin acısı diye adlandırılan serüveni tamamlar. Zayıf ve iyi yürekli bir insanın herkesin önünde öldürülmesini tarihimizin büyük bir dönüm noktası diye adlandırmak tiksindirici bir aykırılıktır elbette. Ama bir doğru belirtmez bu dar ağacı, bundan çok uzaktır. Ama hiç değilse nedenleri ve sonuçlarıyla kralın yargılanması çağdaş tarihimizin düğüm noktasıdır. Bu tarihin kutsallıktan sıyrılmasını ve Hristiyan Tanrı'nın yeryüzündeki bedeninden ayrılmasını simgeler. Tanrı krallar yoluyla tarihe karışıyordu şimdiye dek ama tarihsel temsilcisi öldürülünce artık kral yok demektir. Öyleyse ilkeler göğüne sürülmüş bir tanrı görüntüsünden başka bir şey kalmamıştır. Devrimciler İncil'den yana olduklarını söyleyebilirler. Gerçekte korkunç bir yumruk indirirler Hristiyanlığa. O kadar ki bu yumruktan sonra hala belini doğrultamamıştır. Bilindiği gibi arkasından çırpınmalı intiharlar, delirmeler başlayan idam bilinçli olarak yapılmışa benziyor. 16. Louis, inancına ters düşen bütün yasa tasarılarını düzenli olarak yatsımış olmakla birlikte tanrısal hak konusunda bazı kuşkuya kapılmış gibidir. Ama kuşkuya kapıldığı ya da kendisini bekleyen yazgıyı anladığı dakikadan sonra kendi varlığına yapılan saldırının ürpermiş insan etine değil, Kral İsa'ya, onu cisimlendirene yöneldiği söylensin diye tanrısal göreviyle özdeşleşir sanki. Sözleri de bunu gösterir. Temple'da başucu kitabı Imitation'dır. Orta duyarlılıkta bu adamın son dakikalarında gösterdiği yumuşaklık, kusursuzluk, dış dünya ile ilgili şeyler konusundaki umursamaz sözleri, sonra sesini duyulmaz eden o korkunç davul sesleri karşısında sesini duyurabileceğini umduğu bu halktan öylesine uzakta, ıssız dar ağacı üzerindeki kısacık baygınlığı, ölenin kapet değil, tanrısal hak taşıyan Louis, onunla birlikte de bir bakıma zamansal Hristiyanlık olduğunu gösterir. Günah çıkarıcı, acı tanrısı ile benzerliğini anımsatarak gösterdiği güçsüzlükte destekler onu. O zaman 16. Louis bu tanrının sözlerini yineleyerek toplar kendini. Zehiri sonuna dek içeceğim der. Sonra titreye titreye kendini celladın iğrenç ellerine bırakır. Erdem dini. Ama böylece eski hükümdarı idam eden din şimdi yenisinin gücünü kurmak zorundadır. Kiliseyi kapatır. Böylece bir tapınak kurma denemesine yönelir. Bir an 16. Louis'nin papazın üstüne sıçrayan tanrı kanı yeni bir vaftize haber verir. Joseph de Master devrimi şeytansı olarak niteliyordu. Neden ve ne anlamda şeytansı olduğu görülüyor ama Mihelet ona bir araf demekle gerçeğe daha çok yaklaşıyordu. Yeni bir ışık, yeni bir mutluluk bulmak için, gerçek tanrının yüzünü görmek için bir çağ kör gibi dalar bu tünele. Ama bu yeni tanrı ne olacaktır? Bunu da St. Just'tan soralım gene. 1789 insanının tanrılığını kesinlemez daha. İstemi doğanın ve usun istemiyle birleştiği oranda halkın tanrılığını kesinler. Genel istem özgürce dile gelirse ancak usun evrensel anlatımı olabilir. halk özgürse yanılamaz. Kral ölüp de eski zorbalığın zincirleri atıldıktan sonra halk her yerde, her çağda doğru olanı, doğru olacağı söyleyecektir artık. Dünyanın ölümsüz düzeninin neyi gerektirdiğini öğrenmek için başvurulması gereken ön bilicidir halk. Vox populi, vox naturae. Ölümsüz ilkeler yönetir davranışımızı. Gerçek, adalet, bir de us. Yeni tanrı budur. Genç kız topluluklarının usu kutlayarak secde etmeye geldikleri yüce varlık birdenbire dünya ile bütün bağlarını kopararak bir balon gibi büyük ilkeler göğüne gönderilmiş, cisminden edilmiş, eski tanrıdan başka bir şey değildir. Temsilcilerinden her türlü acısından yoksun kalmış filozoflar, avukatlar tanrısı ancak bir kanıt değeri taşır. Çok zayıftır gerçekten. Hoşgörülü olmayı salık veren Rousseau'nun tanrısızları ölümle cezalandırmak gerektiğine inanmasının nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor. Uzun zaman bir önermeye tapmak için inanç yetmez. Bir polis baskısı da gerekir ama bu ileride olacaktı. 1793'te yeni inanç sapasağlamdı daha. Sencas'a göre usa uygun yönetim için yeterliydi. Yönetime sanatı yalnız canavarlar ortaya çıkarmıştır ona göre. Çünkü kendisine değin, doğaya göre yönetmek isteyen olmamıştır. Şiddet çağı ile birlikte canavarlar çağı da sona ermiştir. Yeni yasaların temeli olan genel oylama ister istemez evrensel aktöreyi gerektirecektir. Bizim ereğimiz iyiliğe doğru evrensel bir gidiş sağlayacak bir düzen yaratmak. Us, dini doğal olarak yasalar cumhuriyetini getirir. Genel istem kendi temsilcilerince kurallara bağlanmış yasalarda dile gelir. Halk devrimi yapar, yasa koyucu da cumhuriyeti. Yasalara uyan herkes kendinden başkasına uymadığına göre insan saldırılarından uzak, ölümsüz, duygusuz yasalar evrensel ve çelişkisiz bir uygunluk içinde yönetecektir herkesin yaşamını. Yasaların dışında her şey kısır ve ölüdür der Sencas. Biçimsel ve yasacı Roma Cumhuriyeti'dir bu. Sencas'la çağdaşlarının Roma ilk çağına tutkuyla bağlılıkları bilinir. Reims'te panjurları kapalı, ak gözyaşlarıyla süslü, kara duvar kaplamalı bir odada saatler geçiren delikanlı Isparta Cumhuriyeti'nin düşüne dalıyordu. Organt'ın bu uzun ve düzensiz şiirin yazarı buna oranlı olarak yalınlık ve erdem gereksinimiyle yanıp tutuşuyordu. Sencas kurumlarında çocuğa 16 yaşına dek et vermek istemiyor, sebzeyle beslenen bir devrimci ulus düşü kuruyordu. Romalılardan beri dünya bomboş diye haykırıyordu. Ama kahramanlık çağları yakındı. Katon, Brutus, Scaevola yeniden doğabilirdi. Latin aktörecilerinin söz sanatı yeniden çiçekleniyordu. Kusur, erdem, düşkünlük çağın söylevlerinde durmadan yinelenen terimlerdir. Hele Sencast'ın söylevlerinde durmamacasına belirir, durmamacasına ağırlaştırır onları. Nedeni basittir bunun. Montesquieu de sezmişti. Bu güzel yapı erdemsiz edemezdi. Fransız devrimi tarihi saltık bir aralık ilkesi üstüne kuracağını ileri sürerken biçimsel aktöre çağıyla birlikte açar yeni çağları. Erdem nedir gerçekten? O zamanın burjuva filozofuna göre doğaya uyarlık, politikada ise genel istemi dile getiren yasaya uyarlıktır. Aktöre zorba hükümdarlardan daha güçlüdür, der Sencast.